22. ayrım. Göçebe sözlü kültürün zihniyet yapısının kalıntıları arasında araştırılması gereken noktalardan biri de ahlak anlayışımız, otorite ile ilişkimizdir. Sözlü ve yazılı kültür insanlarının zihniyet yapıları arasındaki en büyük farklardan biri de ahlakın, otorite ile ilişkinin içselleşip içselleşmediğidir. Yazılı kültürlerde ahlak ve otorite içselleşmiş bir halde bulunurken, sözlü kültürde dışa dönüklük belirleyici olduğundan, insanlar içlerine dönüp söylediklerinin ve yaptıklarının etkilerine bakmazlar. Dolayısıyla suçluluk duygusu ve pişmanlık hislerine yabancıdırlar. Sözlü kültür evreninde yaşayan ve mekanla ireti ilişkisi olan göçebenin yaşantısı şimdiye dayalı olduğu, sözleri ve eylemleri de yapılır yapılmaz kaybolup gittiği için okuryazarlardaki kişisel ve deruni vicdan yerine onlarda toplumsal ve harici vicdan bulunur. Sanders, 1999, sayfa 76. Polat, 2004, sayfa 259. Toplumsal yaşamımızda, birbirimize karşı davranışlarımızda ahlak ve otoritenin dışsal niteliği belirgin olarak görülür. Soyut hukuk kurallarından ziyade, örf ve adetlerin, bir başka deyişle törenin önemli oluşu, kötülük ve yasakların kalıplaşmış ifade ve veciz sözlerle açıkça bildirmesi bu nedenledir. Göçebenin sözlü kültürden kaynaklanan zihniyet yapısı ona girişkenlik ve iş bitiricilik denebilecek nitelikler kazandırır. Dilimize şark kurnazlığı, köylü kurnazlığı gibi deyimlerle yer etmiştir. Göka, 2008A, sayfa 135. Muhtemelen daha önce sözünü ettiğimiz göçebe bencilliğinin nedeni de göçebe zihniyetinin sözlü özelliğinden kaynaklanan ve modernlere rahatsızlık verici gelen bu tür davranışlardır. Toplumumuzda özellikle geleneksel ilişki ağlarının yoğunluğunu sürdürdüğü yerlerde eğitim, öğrenme, okula gitme ve kitap okuma gibi kavramların çocukları ya da gençleri çağrıştırması sözlü kültür bakiyelerine bir başka örnektir. Bu kavramların herhangi bir yetişkin için kullanılması bir eksiklik veya arızi bir durum olarak değerlendirilmektedir. Elbette yetişkinler öğrenmeye devam ederler. Ancak bu öğrenme sınıf ortamında değil, gündelik yaşam döngüsünde belli etkileşimler içinde gerçekleşir. Yıldız, 2008. Yazılı kültürlerde doğallıkla karşılanan yetişkin öğrenmesinin bizde garipsenmesi sözlü kültür mirasıdır. Sözlü kültürün göçebelikle çok yakından bağlantılı olduğunu söylemiştik. Göçebe varlığını mekanda değil, sözde gerçekleştirir. Göçebelerde muhkem olan mekan değil sözdür. Yerleşikler nasıl kendilerine göre görkemli yapılar inşa ediyorlarsa, onlar da sözün görkemine yaslanırlar. Sürekli hareket halinde olmanın gerilimini kalıp ifade ve vecizelerle sözü sabitleyerek, sınırlandırarak aşmaya çalışırlar. Polat, 2004, sayfa 26-27. Göçebe, güvenli olarak ancak sözün içinde hareket edebilir. Söz verme onun için yazılı anlaşmadan daha önemlidir. Sözünde durmak, sözünün eri olmak her şeyin üstünde gelir. Ancak sözlü kültürde söz vermek ile yazılı kültürde söz vermek birebir aynı anlamda değildir. Yazılı metinlere, sözleşmelere pek itibar etmemizde, yazıyla kayıt altına alınmış randevuları önemsemememizde bu nokta göz önünde bulundurulmalıdır. Sözlü kültürün asıl tipik örnekleri ise daha ziyade gündelik hayatımızda ve eğlence kültürümüzdedir. Şimdi gündelik hayatımızda ve eğlence kültürümüzdeki sözlü kültür bakiyeleri üzerinde durmak istiyoruz. Söze dayalı gündelik hayatımız ve eğlence kültürümüz. Söze dayalı şifahi bir topluluk oluşumuz, psikolojimizde çok önemli etkilere yol açmış, tüm gündelik hayatımız ve eğlence kültürümüz söze dayalı olarak şekillenmiştir. Hayatımızın hemen tamamında söze dayalı bir iletişim ve anlayış biçimi esas alınmıştır. Araştırmacılar, sözlü kültürlerde ticaretin bile parasal bir işlemden önce esasen güzel söz söyleme, hitabet sanatı olduğunu belirtirler. Bu nedenle sözlü kültürün egemen olduğu ülkelerin çarşılarında alışveriş yapmak, süpermarkette yapılan alışverişe ileri kültür insanının bedelini ödemekle noktaladığını sandığı basit alışverişe benzemez. Her şeyden önce bir dizi kelime ve beden dilini devreye sokan, bol manevralı ve ölçülü bir düello iletişimde kendisini gösterir. Ülkemizin çarşılarında da aynen bu manzara görülür. Kayaoğlu, 1998, sayfa 305, yaklaşık 500 yıldır İstanbul Beyazıt'ta faaliyette bulunan hurdacı, bakırcı ve antikacı esnafın alışveriş sırasında kullandığı atasözü, atasözü niteliği taşıyan söz kümeleri, deyimler, terimler ve kalıp sözlerden çok sayıda toplayarak sözlü kültürün çarşılardaki canlılığını göstermiştir. Gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan deyişler, çarşılarda, pazarlarda satıcıların mallarını satmak için yüksek sesle bağırmaları ve kullandıkları kalıpsal ifadeler, aynı şekilde otobüs ve minibüs terminallerinde birbiriyle yarış edercesine seslenmeler, en sıradan ev ziyaretinde bile selamlaşma ve hal hatır sorma faslının uzunluğu ve biçimselliği, hepsi tipik sözlü kültür göstergeleridir. Hemen hemen her dolmuş ya da kamyonda yazılı olan özlü sözler, yeni türkü şarkılarda bile anlamsızlık boyutuna varan kafiyenin bu denli yaygın olması, mektuplarda ve hatıra defterlerinde sıklıkla kullanılan kalıplarda sözlü kültürümüzün yaşayan canlı örnekleridir. Yıldız, 2008. Sözlü kültür dairesinde yaşayan birisi, kalıp ifadelerin ve veciz sözlerin yer almadığı bir konuşmayı, kitabı anlamakta çok zorluk çekecek, bunlardan zevk almayacaktır. Dinleme, dinleneni tekrarlama, atasözlerine ve bunları yeniden tertiplemeye hakim olma ve kalıplaşmış deyişlerle özgün deyişler oluşturma, ortak geçmişe tek vücut olarak bakıp katılma, Ong, 1995, sayfa 21, sözlü kültürün temel öğrenme yöntemlerini meydana getirir. Bu yöntemler, özellikle toplu konuşma ortamlarında, sohbetlerde kendileri için çok uygun bir ortam bulurlar. Sohbet ortamlarında bu yöntemler öğrenilir, kullanılır ve yeni biçimlere kavuşur. Sözel edebiyatın pek çok türünün icra yerleri de böyle sohbet ortamlarıdır. Sözlü bilgi bu ortamlarda tekrarlar, kalıplaşmış düşünce ve sözlerle yeni kuşaklara aktarıldığından sohbet ortamları sözlü kültürün unutulmasını, yok olmasını engelleyici bir işlev görür. Bu ortamda konuşan kişi, bir taraftan ağzından çıkacak kelimeleri seçmek, diğer taraftan konuşmasını sürdürmek zorundadır. Sürekli tekrarlar yapıp durması ondandır. Bu konuda ne kadar yetenekliyseniz, sohbet ortamlarının ağzı laf yapan, aranan kişisi olursunuz. Gerçi gerek yazılı kültürün etkisinin başlaması, gerek elektronik kültür ortamındaki bilgi toplama ve aktarma araçlarının yaygınlaşmasıyla, özellikle kent yaşamında sohbet ortamları ve sohbetlerin merkezi konumundaki yaşlı insanların söz ustalarının etkisi azalmıştır. Ama dikkatli bakıldığında toplumsal yaşamımızda sözlü kültürün etkileri yine de belirgin olarak görülmektedir. Gerçi ülkemizde 1968 yılında yayına başlayan ve 1990'lı yıllardan itibaren de çok karlı hale gelerek yaygınlaşan televizyon sayesinde bugün Türk kültürü söz merkezli içeriğini yitirip görüntü merkezli bir hale gelmiş. Postman, 1994, sayfa 18. Çoğu kentli ve eğitimli Türk insanının zihni farklı bir medya tarafından biçimlendirilmiştir denebilir. Ama dikkatli bakıldığında bu işleyişte de sözlü kültürün geçerliliğini koruduğu, toplumumuzda radyo ve televizyonun sohbet belirleyici, icracı, çağdaş, elektronik ozan rolünü üstlendiği görülecektir. Özdemir, 2005, sayfa 95, sayfa 155. Zaten bu nedenle yaşadığımız elektronik çağa ikinci sözlü kültür çağı da denmekte, bununla varlığı yazı ve matbaa teknolojilerine dayanan telefon, radyo ve televizyona özgü sözlü kültür kastedilmektedir. Sohbet ortamlarında ayrıca destan, masal, hikaye, koşma, mani, ağıt, atasözü, fıkra, bilmece, tekerleme gibi kalıplaşmış, yarışmacı düşünme ve anlatım biçimleri, Ong, 1995, sayfa 132, kullanılarak adeta sözel zeka yarışmaları yapılır. Bu süreçte sık sık sövgü ve övgülere başvurulur. Masalların günümüzde etkisini yitirmekle birlikte, Türkler arasında yüzlerce yıldır en önde gelen eğlence araçlarından biri olduğu, özellikle kış gecelerinde ve kadınların topluca çalıştıkları geleneksel iş ortamlarında hep anlatıla geldiği bildirilmektedir. Sakaoğlu, 1999, sayfa 147. Masal anlatı geleneğinin Keloğlan, Tepegöz, Bamsı Beyrek, Hızır, Kırkaramiler gibi baş kahramanlarının günümüz çocukları için bir şey ifade etmedikleri, bunların yerini elektronik kültür ortamının yeni küresel kahramanlarının aldığı doğrudur. Ancak aslında masal geleneğinin bir biçimde sürdüğüne dair bazı değerlendirmeler de vardır. Örneğin bir kalan, 2000, sayfa 47. Türk halkının en çok seyrettiği İnek Şaban filmlerindeki karakterin, Keloğlan, Nasrettin Hoca, Köroğlu gibi geleneksel kahramanların ve halk felsefesinin günümüzdeki devamı olduğunu ileri sürmektedir. İnek Şaban, Keloğlan'ın saflığı ve temizliğini, Nasrettin Hoca'nın nüktedanlığını, Köroğlu'nun sosyal eşkıyalığını temsil eden bir bireşimdir. Halk hikayeleri, aşk, kahramanlık gibi konuları işleyen aşık ve meddahlar tarafından anlatılan, göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk ürünleri, nazım-nesir karışımı anlatılardır. Bazı yazarlarca yazılı kültürdeki yüksek edebiyatın sözlü halk edebiyatına geçmiş biçimleri olarak görülürler. Alptekin, 1997, sayfa 7, 38-42. Boratav, 1988, sayfa 37. Fıkranın Divan-ı Lügat-ı Türk'teki karşılığı külüt sözüdür. Tüm Türk dünyasında yaygın biçimde tanınan ve birçok araştırmaya konu olması gereken Nasrettin Hoca'nın yanı sıra İncili Çavuş, Bekri Mustafa, Bektaşi vesaire gibi birçok fıkra kahramanı sözlü kültürün vazgeçilmezlerindendir. Yabancı kültürleri tanıyan araştırmacılar, Türk kültüründeki atasözlerinin yanı sıra fıkra zenginliğinin de altını çizmektedirler. Babaoğlu, 2008, sayfa 80. Sözlü kültürde ciddi düşünce bellek sistemiyle iç içe olduğundan, bir konu üzerinde uzun boylu düşünme ancak kalıpsal ifadelerin temel teşkil ettiği iletişime bağlıdır. Bilgi yüklü kalıplaşmış deyişler sayesinde daha da gelişip zenginleşen sohbet ortamları, topluluğu birleştirici bir işlevde üstlenir. Yerel sorunlar, sözün büyüsel dünyasında çözüme kavuşturulur. Böyle ortamlarda konuşmaların başlangıç noktasını genellikle somut eylemler, somut durumlar oluşturur. Bunlar geçmişteki benzerleriyle karşılaştırılır, basitçe, yanlış doğru, güzel çirkin, güçlü zayıf diye değerlendirilir. Yavaş yavaş norm oluşumuna temel teşkil edecek, olaylara ilişkin belli bir ortak anlayış ortaya çıkar. Bauman, 1999, sayfa 33. Türkiye'deki küçük yerleşim birimlerinde ihtiyar heyeti toplantıları, yaren sohbetleri, sıra sohbetleri, oymak toplantıları, oda sohbetleri gibi adlarla anılan ortamlar hep bu tür işlevler görür. Bu bağlamda Türk sosyokültürel yaşamındaki ev, köy odası, kahvehane, hamam, çarşı, düğün salonu, meyhane, park eğlence merkezleri gibi pek çok mekan, kamusal söylemin icra edildiği, topluluğun duygu, düşünce ve inanç dünyasını, dünyayı algılayış biçimini ortaya koyan ortamlardır. Özdemir, 2005, sayfa 152-153. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister, kahve bahane. Kalıp sözü, yaşam ve eğlence kültürümüzün sohbet merkezi oluşunun adeta kanıtı gibidir. Ama biz yine de bu söz dolayısıyla kahvehanelere kadar uzanmayı ihmal etmeyelim. Kahvehanenin kültürümüzdeki evrimine şöyle bir bakmamız bile, sözün yaşamımızdaki öneminin anlaşılması için yeterlidir. Kahvenin Osmanlı yaşamına girmesiyle başlayan kahvehane tarihi 15-16. Yüzyıllara kadar uzanır. Zaten aşık tarzı edebiyat ve kültür geleneğiyle meddahlık ve gölge oyunu gelenekleri de kahvehanelerin yaygınlaştığı ortamda 16. yüzyılda oluşmaya başlamıştır. Aksel, 1964. Çobanoğlu, 2000. Araştırmacılar kahvehaneleri daha önceki yüzyıllarda Müslüman Türklerin yatsı namazından sonra bir araya gelebilecekleri, umuma açık, ahilik, lonca örgütlenmesi gibi yarı dini tasavvufi yapıların ve yine bu yapılarla ilgili yaren, gezek, sıra gezme, sıra geceleri gibi göreneklerin devamı olarak görüyorlar. Kaldı ki topluca yiyip içmeye, belli bir disiplin içinde anlatmaya, söylemeye, hüner ve cömertlik göstermeye dayalı bu yapıların mirası, bugün de Anadolu'nun bazı yörelerinde canlı bir biçimde yaşatılmaktadır. Çobanoğlu, 2009, sayfa 659. Özellikle din adamlarının muhalefeti nedeniyle toplumsal hale gelmesi oldukça zorlu süreçlerden geçerek ilerleyen kahvehanelerin kapatılması konusunda birçok kez fetva verilmiş ve karar alınmıştır. Ancak bütün bu yasaklamalara, fetvalara, muhalif görüşlere rağmen kahvehaneler, kısa sürede keyif düşkünlerinin, talebelerin, gönül ehli dervişlerin, esnafın, müderrislerin uğrak yeri haline gelerek Osmanlı gündelik yaşamının en önemli sosyokültürel mekanları, dahası temel kurumları haline gelmiştir. İstanbul'daki kahvehanelerin bazıları zamanla ilim ve irfan sohbetlerinin yapıldığı, kitapların, şiirlerin okunduğu mekanlar haline gelmiştir. Aynı şekilde Anadolu'da açılan kahvehaneler, sözel kültürün temel yaratım ve yaşatım ortamları olarak yıllarca işlev görmüştür. Özdemir, 2005, sayfa 102-103. Bize göre görmeye de devam edecektir. Zira kahvehane sadece doğudan gelen kahve ile batıdan gelen tütünün birleştiği mekanlar değildir. Göçebe mirasa sahip olan ve sözlü kültür dairesinde yaşayan Türk'ün kendisini en iyi ifade edebildiği alanlardır. Katip Çelebi'nin deyimiyle, paşadan ağadan baldırı çıplağa kadar pek çok insanın bir araya gelerek dedikodu yaptığı, toplumsal muhalefetin serpilip geliştiği, medresenin ve tekkenin karşılayamadığı ihtiyaçları olan gündelik hayatın insanının mekanlarıdır. Kahvehane, sözlü kültürün gereği olduğu kadar Türk grup davranışında önemli bir yer tutan potlaç kültürünün de, Göka, 2008A, sayfa 141-159, rahatlıkla icra edilebildiği ortamdır. Konukseverlik, misafir ağırlama, hesapları ödeyerek ağırlığını belli etme, potlaç kültürüne ait tüm bu kültürel kodlar, kahvehanelerde yeniden hayata geçirilir. Bu nedenle, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır denilir. Çobanoğlu, 2009, sayfa 656-657. Sadece bir eğlence mekanı olarak görülürse, kahvehanenin neden Cumhuriyet döneminde de vazgeçilmez toplumsal önemini koruduğunu, neden Türk'ün olduğu her yerde ve bugün özellikle Avrupa'da kahvehane açıldığını anlayamayız. Kahvehane, Türk kültürünün bileşenlerinin bir araya gelebilmesi ve kendilerini sürekli yeniden üretebilmelerini sağlayan müthiş bir keşiftir. Türk ruhu göçebe ve sözlü miraslarını koruduğu sürece, gerek küçük gerek büyük yerleşim birimlerinde çeşitli adlar altında varlığını sürdürmeye devam edecektir. Nasıl yazılı kültür dairesine tam olarak giremeden elektronik kültür ortamıyla, küreselleşmeyle karşılaşan Türkler, sözlü kültürlerini bilgisayar ve televizyonda da sürdürmeyi bilmişlerse, değişik adlar verseler, mekansal ve teknik bazı değişimler yapsalar bile, kahvehane kültürünü yaşatmak için de ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Bilhassa kentlerde pastane, kafe, bar, aktivite ve oyun merkezi, gazino, park, internet salonu gibi adlar altında modern eğlenme ve dinlenme seçenekleri ortaya çıktıktan sonra, kahvehanelerin sosyokültürel yaşamdaki önemini ve işlevini yitirdiği, işsiz ve aylak insanların mekanı haline geldiği gibi değerlendirmeler, Özdemir, 2005, sayfa 105. Varsa da biz aynı kanaatte değiliz. Tam tersine, tüm bu mekanların kahvehane kültürünün yeni biçimleri olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Nasıl kahvehanelerde anlatılarak nesilden nesile geçen aşık garip ve şahsenem hikayesinde görülen kalıp üzerine inşa edilen kadın erkek ilişkilerini hikayeleme biçimi, Rüyada din uluları onları birbirine tanıtır ve vade içirir, yani kaderleri kutsallık tarafından yazılır. Artık kaderlerinin gereği olarak birbirlerini bulmaya, değişik ayrılıklardan sonra sonunda mutlu olup muratlarına ermeye mecburdurlar. Kavuşana kadar büyük acılar ve çileler çekerler ama bu derbeder hallerine rağmen asla sabrı ve tevekkül elden bırakmazlar. Modern kent yaşamında yeni sanat teknolojileriyle zengin kız fakir oğlan aşkı şeklinde klasik Türk filmine ve arabesk diye adlandırılan müziğe yaşayış ve hissediş tarzına dönüşerek devam ediyorsa, Çobanoğlu 2009 sayfa 656, muhabbet ortamları olan kahvelerde zamana uygun biçimler alacaktır. İnternet kafeleri, hatta Türklerin interneti kullanma biçiminin kendisini kahvehanenin yeni biçimleri olarak kabul etmek mümkündür. Gerçekten de sözlü ve yazılı kültür arasında kala kalmış Türklerin, interneti işlevsel olarak kullanabilen çok ama çok azının dışında, internette sohbet için bulundukları daha önce bizim de dikkatimizi çekmiş ve şu saptamaları yapmıştık. Göka, 2006A, sayfa 222-228. Türkiye'nin en büyük cemaatini internet sohbet sitesi kullanıcıları oluşturmaktadır. Türkiye'nin dağını, taşını, pıtrak gibi saran internet kafelere bakıldığında, 15-45 yaş grubunun internet kullanıcılarının yaklaşık yarısını oluşturduğunu söylemek abartılı sayılmamalıdır. Öyle ki, internet kullanıcılarının dili kendilerince eğip bükmelerinden ve internet argosu ve internet ikonografisi geliştirmelerinden ayrı olarak dilimize daha şimdiden net diye bir sözcük kazanmıştır. Net, internet kullanıcıları tarafından sanal uğrak yeri anlamına gelmektedir. Dün netteydim, bekledim ama sen gelmedin dendiğinde çok açık, somut bir durumdan bahsediliyordur.